Ayrım 34.
Günah konusunda eleştirmenlerin deşmekte gecikmediği güçlüklere yol açar bu. Onlardan biri, Spinoza'ya göre her şeyin Tanrı yönünden buyurulduğunu, sonuçta iyi olduğunu kastederek, Nero'nun annesini öldürmesi, Adem'in elmayı yemesi de iyi miydi diye sorar. Spinoza bu davranışlarda olumlu yanın iyi, olumsuz yanın kötü olduğunu söyleyerek eleştirsel soruya karşılık verir. Hayırlama sadece sonsuz yaratıklar açısından vardır. Bütünüyle gerçek olan Tanrı'da ve bize günah gibi görünen kötülük bütünün parçaları sayıldığında yoktur. Mistiklerin şu veya bu biçimde savunduğu bu öğreti, günah ve ilenme, lanetlenme konusundaki sünni öğretiyle uyuşmaz. Spinoza'nın özgür istemi eksiksiz hayırlamasıyla ilgilidir bu. Tartışmaya yol açan, zamanını dehşete düşüren görüşlerini saklamayacak denli namusluydu Spinoza. Bu açıdan da örnek olmuştur. Etika'nın yöntemi. Etika, tanımlar, aksiyomalar ve teoremalarla Öklides stilinde sürer. Aksiyomalardan sonra her şey tümden gelimsel yöntemle açık olarak gösterilmiştir. Bu, Spinoza'nın okunmasını güçleştirir. Spinoza'nın ileri sürdüğü türden sağlam kanıtları bulunduğunu varsaymayan modern bir inceleyici, saptamaların gerçekte üzerinde durmaya değmeyen ayrıntılarından sıkılacaktır. Önermelerin dile getirildiği bölümleri okumak ve Etika'nın en iyi yanını biçimleyen açıklamaları, Skolya'yı incelemek yeterlidir. Fakat Spinoza'yı geometrik yöntemi dolayısıyla kınamak anlayış eksikliğini gösterir. Her şeyin saptanacağını göstermek, onun sisteminin metafizik olduğu denli etik yanıydı da. Kanıtlamak önemliydi onun için. Spinoza yöntemini kabul edemeyiz. Onun metafiziğini kabul edemeyişimizden doğan bir özelliktir bu. Bilimsel yasaların sadece usa vurmayla değil, gözlemle ortaya çıkacağını savunduğumuzda Spinoza için geometrik yöntem gerekliydi ve bu, onun öğretisinin en esaslı kesimini biçimliyordu. Evren bölümlerinin iç bağlantılarının mantıksal olduğuna inanamıyoruz. Şimdi Spinoza'nın tutkular kuramını inceleyelim. Doğanın ve zihnin kaynağının metafizik tartışmasından sonra gelir bu. Tartışma, insan zihni Tanrı'nın bitimsiz ve sonsuz özü hakkında yeterli bilgiye sahiptir gibi şaşırtıcı bir önermeye götürür. Fakat Etika'nın 3. kitabında tartışılan tutkular şaşırtıcıdır ve bütünü zeka gözüyle görüşümüzü bozar. Spinoza, her şey der, kendi içinde olduğu sürece kendi varlığı içinde varlığını sürdürmeye çabalar. Sevgi, nefret ve savaş buradan doğar. 3. kitabın psikolojisi bütünüyle egoistçedir. Nefretine hedef olanın ortadan kalktığını gören zevk duyacaktır. Nefret ettiğimiz kişinin sahip olduğu bir şeyden zevk aldığını biliyorsak, onu ortaya çıkarmaya, söz konusu kişi elde etmesin diye herkesin malı yapmaya çabalayacağız. Fakat daha bu kitapta Spinoza'nın matematiksel, tümden gelimsel kanıtlanan olarak köpeksiliği, kinikeciliği bir yana bıraktığı görülür. Nefret karşılıklı olunca artar, sevgiyle ortadan kalkabilir. Kendi varlığını sürdürmeye çalışmak tutkuların temel etkisidir. Fakat kendi varlığını sürdürmek bizde gerçek ve olumlu olanın ayrılığı sürdüren şey değil, bizi bütüne bağlayan şey olduğu anlaşılınca karakterini değiştirir. İnsanın köleliği. Etika'nın son iki kitabı sırasıyla insanın köleliği ya da tutkuların şiddeti üzerine ve anlayışın gücü ya da özgürlük üzerine adlarını taşır ve ikisi de çok ilginçtir. Bizim için olup bitenler dış nedenlerle belirlendiği ölçüde köleyiz ve kendi kendimize karar verdiğimiz ölçüde de özgürüz. Spinoza, Sokrates ve Platon gibi bütün yanlış eylemin entelektüel yanlıştan doğduğuna inanır. Kendi koşullarını yeter ölçüde anlayan kişi bilgece davranacak, dahası başkasının talihsizlik sayacağı olayın karşısında bile mutluluk duyacaktır. Spinoza, özgeciliğe başvurma seç ve insan davranışını kendini arama, bir bakıma daha özel olarak kendi varlığını sürdürme duygusunun yönettiğini söyler. Kişinin kendi varlığını sürdürme çabasından önce hiçbir erdem kavranamaz. Fakat bilge bir kişinin kendini düşünmesinin amacı olarak seçeceği şey sıradan bir bencilden farklıdır. Zihin için en yüksek iyi Tanrı bilgisidir. En yüksek erdem Tanrı'yı bilmektir. Heyecanlar yetersiz düşüncelerden doğduklarında tutku adını alır. Farklı kişilerde tutkular çatışabilir fakat akla baş eden kişilerde uzlaşırlar. Zevk kendi içinde iyidir. Umut ve korku kötüdür. Alçak gönüllülük ve pişmanlık da öyle. Bir hareketten pişmanlık duyan çift katlı bir zavallıdır. Olacak olan olacaktır. Zaman gerçek değildir. Böylece olaylarla gelecek ya da geçmiş diye ilinti kuran bütün heyecanlar USA karşıdır. Zihin her şeyi USA'nın aklın diktası altında anladığı sürece o şey şimdi, geçmişte ya da gelecekte olması fark etmeden eş ölçüde etkilenmiştir. Güçlükler içeren Spinoza sisteminin özü olan bu değiştir. Bir süre üzerinde dursak iyi olur. Halk değerlendirmesine göre iyi biten her şey iyidir. Evren gittikçe düzeliyorsa onun hakkında gittikçe bozulması durumunda olduğundan daha iyi şeyler düşünürüz. İyiliğin ve kötülüğün toplamı her iki durumda aynı olsa bile. Zamanımızda bir felaketten Cengiz Han zamanına bakıldığından daha çok ilgiliyiz. Spinoza'ya göre usçu akılcı değildir bu. Olup biten her şey Tanrı'nın gördüğü biçimdeki ebedi, zamansız dünyanın bir parçasıdır. Tanrı'nın tarihle ilgisi yoktur. Bilge kişi, insan sonluluğu elverdiğince dünyayı Tanrı'nın gördüğü gibi ebediyet görüşüyle görmeye çalışır. Sub specie aeternitatis. Üzerinde bir şey yapma olanağımızın bulunmadığı geçmiş felaketlerden çok, kaçınmamızın mümkün olduğu gelecek felaketlerle ilgilenmekte haklı olduğumuzu söyleyerek karşılık verebiliriz Spinoza'ya. Bu kanıta Spinoza'nın belirginciliği karşılık verir. Sadece cehalet bize geleceği değiştireceğimizi düşündürür. Olacak olan olacaktır. Gelecek de geçmiş de değiştirilemez biçimde belirlenmiştir. Korku ve umudun lanetlenmesinin nedeni budur. Her ikisi de geleceğin kesin olmadığı görüşünden, böylece bilgi noksanlığından gelir. Olabildiği denli, Tanrı'nın dünya üzerine görüşüne benzer bir dünya görüşü elde ettiğimizde her şeyi bütünün parçası olarak ve bütünün iyiliği için zorunlu görürüz. Sonuçta kötülük üzerine bilgisi yoktur Tanrı'nın. Çünkü bilinecek kötülük yoktur. Kötü sadece evrenin parçalarını, onlar sanki varlıklarını tek başlarına sürdürürmüş gibi görmekten doğmaktadır. Öğretisine uygun yaşadı. Spinoza'nın görüşü, insanı korkunun tiranlığından kurtarma niyetine dayanmaktadır. Özgür bir kişi, hiçbir şeyi ölümden daha az düşünmez ve onun bilgeliği ölümün değil, hayatın, yaşamın düşünülmesidir. Bu ilkeye tam tamına uygun yaşadı Spinoza. Yaşamının son gününde, tam anlamıyla, Fadeon'daki Sokrates gibi sakindi. Hiçbir heyecan belirtisi göstermedi. Karşısındakini ilgilendiren konularla başka günlerdeki gibi sohbetler etti. Başka filozofların kimine benzemeksizin öğretilerine inanmakla kalmamış, onları uygulamıştı da. Büyük kışkırtmalara karşın etiği kınandı diye kırgınlık ve şiddete başvurduğu bir olay bilmiyorum. Konuşmalarında nazik ve usu aklı başındaydı. Karşısındakini kınamaz ve ikna etmek için elinden geldiğince çalışırdı. Bizim için olup bitenler kendimizden doğduğunda iyidir, dışarıdan gelen kötüdür. İnsanın etken neden olduğu bütün şeyler zorunlulukla iyidir. Dış nedenlerin dışında nedenlerle kötülük gelmez insana. Dolayısıyla bütün olarak açıkça kötü hiçbir şey olamaz evrende. Çünkü dış nedenleri açık değildir o. Evrensel yapının bir parçasıyız biz ve onun düzenini izleriz. Eğer bunu açık seçik anlıyorsak, zeka ile tanımlanan başkaca dendik de bizde daha iyi olan yanımız başımıza gelene sessizce katlanmamıza yol açacak ve böyle bir yumuşaklık içinde varlığını sürdürmeye çalışacaktır. İnsan daha geniş bir bütünün istemeyerek bir parçası olduğu sürece köledir. Fakat anlayış yoluyla bütünün tek gerçekliğini yakaladığı an özgürdür. Heyecan, tutku. Bu öğretinin içerimleri Etika'nın son kitabında geliştirilmiştir. Sundurmacılar gibi Spinoza bütün heyecanlara itiraz etmez. Sadece dış zorlamaların gücüyle kendimizin kendimize edilgen, pasif olarak göründüğü heyecanlara yani tutkulara karşı durur. Bir tutku olan heyecan, düşüncesi açık seçik biçimlenir biçimlenmez tutku olmaktan çıkar. Bütün şeylerin gerekli olduğunu anlamak, zihnin heyecanlar üzerinde güç elde etmesini sağlar. Kendini ve heyecanlarını açık seçik anlayan Tanrı'yı sever. Kendini ve heyecanlarını daha çok anladıkça Tanrı'yı daha çok sever. Bu önerme, bilgelikten oluşan Tanrı'nın zeka ile sevilmesi kavramını çıkarır karşımıza. Tanrı'nın zeka ile sevilmesi, düşünce ve heyecanın birleşmesidir. Onun sanırım doğruluğun kavranmasından doğan sevinçle birleşik doğru düşünceden oluştuğu söylenebilir. Doğru düşüncedeki bütün sevinç Tanrı'nın zeka ile sevilmesinin parçasıdır. Çünkü Tanrı olumsuz bir şey kapsamaz. Böylece bütünün sadece görünüşte değil gerçekten parçasıdır. Parçalar düşüncede bütünden ayrıldıkça kötü görünür. Bir süre önce Tanrı'nın zeka ile sevilmesinin sevinci içerdiğini söylemiştik. Belki yanlıştır bu. Çünkü Spinoza, Tanrı'nın herhangi bir zevk ya da acı heyecanı ile etkilenmediği ve zihnin Tanrı'ya yönelen zekasal sevgisinin Tanrı'nın kendisini sevdiği sonsuz sevginin bir parçası olduğunu söyler. Bununla birlikte ben, zeka sevgisinde salt zekasal olmayan bir yanın bulunduğunu sanmıyorum. Belki burada içerilen sevinç zevke üstün bir şey sayılmakta. Tanrı sevgisi. Tanrı sevgisi zihinde baş yeri işgal etmeli diyen Spinoza'nın bu konudaki kanıtlarını almadım. Böyle yaparken onun düşüncesinin eksik bir görüntüsünü verdim. Ancak yukarıki önermenin kanıtı kısa olduğu için onu bütünüyle aktaracağım. O zaman okuyucu öbür önermelerin kanıtını da zihninde canlandırabilir. Tanrı sevgisi insan zihninde en yüksek yeri kaplamalıdır önermesinin ispatı şudur. Bu sevgi bedenin bütün değişimleriyle çağrışımlı olduğu ve onlarla beslendiği için zihninde belli başlı bir yere sahip olmalıdır. QEC. Yukarıki ispatta başvurulan önermelerden 5.14 şudur. Zihin, bütün bedensel değişmelerin ya da şeylerin hayallerinin Tanrı düşüncesine başvurduğunu ortaya koyabilir. 5.15 önermesi de şöyle dile getirilir. Kendini ve kendi heyecanlarını açık seçik anlayan kişi Tanrı'yı sever. Kendini ve heyecanlarını daha çok anladıkça Tanrı'yı daha çok sever. 5.11 önermesi şöyledir. Zihinsel bir hayal daha çok nesneye başvurduğu sürece daha çok ortaya çıkar, daha canlıdır ve zihni daha çok işgal eder. Yukarıya aktardığım ispat şu biçimde dile getirilebilirdi. Başımıza gelenleri anlayışımızdaki her artış, daha çok anlamak, Tanrı düşüncesine doğru gerisin geri bağlamaktan ibarettir olayları. Çünkü gerçekte her şey Tanrı'nın bir parçasıdır. Her şeyi Tanrı'nın bir parçası olarak anlayış, Tanrı sevgisidir. Bütün nesneler Tanrı'ya döndüğünde Tanrı düşüncesi zihni bütünüyle kaplayacaktır. Böylece Tanrı sevgisi zihinde baş yeri kaplamalıdır anlatımı, öncelikle bir ahlaksal öğüt değil, biz anlayışa vardıkça kaçınılmaz olarak olup bitmesi gerekenin bir öyküsüdür. Kimsenin Tanrı'dan nefret edemeyeceği söylenebilir. Öte yandan Tanrı'yı seven, bunun karşılığında Tanrı'nın da kendisini sevmesi için çabalayamaz. Spinoza'ya, onu anlamaya çalışmaksızın, hatta başlamaksızın hayranlık duyan Goethe, bu önermenin insanın kendi kendini yadsımasının bir örneği olduğunu düşünmüştü. Öyle özel bir şey değil. Spinoza metafiziğinin doğal bir sonucudur önerme. Spinoza, kişinin Tanrı'dan kendisini sevmesini istememesi gerektiğini değil, Tanrı'yı sevenin Tanrı'dan bunun karşılığında kendisini sevmesini istemeyeceğini söyler. Şu kanıtlamayla anlaşılır bu. Kişi bu yolda çaba gösterirse, sevdiği Tanrı'nın Tanrı olmamasını isteyecek. 5.17 sonuç ve sonuçta saçma olan 3.28, bir acı duyma isteğine 3.19 varacaktır. Zaten ele almış olduğumuz bir önermedir kanıtlamada başvurulan V.17 önermesi. Tanrı'nın tutkulara zevkle ve acılara sahip olmadığını ileri sürer. Sonuç, Tanrı'nın ne kimseyi sevdiğini ne de nefret ettiğini anlatır. Burada içerilen yine ahlaksal bir ilke değil, mantıksal bir zorunluluktur. Tanrı'yı sevmiş olan ve Tanrı'nın da kendisini sevmesini isteyen kişi, saçma olan acı duyma isteğine varacaktır. Bilgi, sevgi doğurur. Tanrı'nın kimseyi sevmeyeceği önermesi, Tanrı'nın kendisini sonsuz bir zeka sevgisiyle sevdiği anlamıyla çelişir sayılmamalı. O kendini sevebilir. Çünkü bu, yanlış bir inanç olmaksızın olanaklıdır. Herhalde zeka sevgisi, sevginin çok güzel bir türüdür. Bu noktada Spinoza bize, heyecanlara karşı bütün devaları sıraladığını söyler. Büyük deva, heyecanların yapısı ve dış nedenlerle ilişkileri konusunda açık seçik düşüncelerdir. Bilgelik erinci. Tanrı'yı sevmenin insanları sevmeye nazaran daha büyük bir yararı da şudur. Manevi sayrılıklar ve felaketler genellikle bir şeyin değişmeye çok açık sevgisine götürür. Açık bilgi, bozulmaz ve ebedi bir varlığa sevgiyi doğurur. Böyle bir sevgide geçici ve değişebilir bir varlığa duyulan çalkantılı ve erinç, huzur bozucu sevgiden ayrıdır. Ölümden sonra yaşamak bir sanrıysa da insan zihninde yine ebedi olan bir şey vardır. Zihin sadece beden varken hayal edebilir veya anımsayabilir. İnsan bedeninin özünü biçimleyen ebedi düşünce Tanrı'dadır. Bu düşünce zihnin Tanrı'yı zeka ile sevdiğimizde bağlantı kurduğu ebedi yanıdır. Tanrı sevgisinden oluşan kutsallık, erdemin bir ödülü değil kendisidir. Sevinçlerimizi denetlediğimiz için ona sevinemeyiz. Fakat bu sevgiden sevinç duyduğumuz için sevinçlerimizi denetleriz. Şu tümcelerle son bulur etika. Bilge bu açıdan bakıldığında acı çekmez. Fakat gerek kendinden, gerek Tanrı'dan, gerekse şeylerden bilinçli olduğu için ebedi bir zorunluluk nedeniyle var olmayı hiçbir zaman bir yana bırakmaz. Tini, ruhu, daima gerçek erinç, huzur içindedir onun. Benim bu sonuca götürür biçimde işaret ettiğim yol oldukça güç görünse bile yine de bulunabilir. Her zaman bulunamadığı için güç görünür. Kurtuluş elimizde hazır olsaydı ve büyük emek vermeden sağlanabilseydi, insanların onu safsaması olanaklı olabilir miydi? Olağanüstü şeylere ulaşmak nadir oldukları ölçüde güçtür. Ahlak, metafizik. Spinoza'nın filozof olarak önemini eleştirel açıdan değerlendirmek için onun ahlakını metafiziğinden ayırt etmek ve ikincinin birinciyi reddettikten sonra ne ölçüde yaşayabileceğini gözden geçirmek gereklidir. Spinoza metafiziği, mantıksal bircilik, bütün olarak dünyanın tek bir töz olduğunu ve parçalardan hiçbirinin mantıksal olarak tek başına yaşama yeteneği bulunmadığını kabul eden öğreti, adı verilen öğretinin en iyi örneği. Temelinde her önermenin tek bir özne ve yükleme sahip olduğu görüşü yatan bu öğreti, ilişki ve çoklukların aldatıcı olduğuna varır. Spinoza, dünyanın ve insan yaşamının yapısının mantıksal olarak apaçık aksiyomalardan türetildiğini düşünmüştü. 2 kere 2 4'tür olgusunu kabul ettiğimiz gibi olaylara aynı derecede mantıksal zorunluluğun sonucudur onlar. Modern mantık ve bilimsel yöntemle uyuşmayan bu metafiziğin bütününü kabul etmek olanaksız. Olgular usa vurmayla değil, gözlemle bulunmalıdır. Gelecek hakkında başarılı çıkarımlar yaptığımızda bunu mantıksal açıdan gerekli ilkelerle yaparız. Spinoza'nın dayandığı töz kavramı felsefenin bugünlerde kabul ettiği fizik ve bilime sığmaz. Spinoza ahlakında her şey olmasa da kimi şeylerin metafizik temel hayırlandıkça bile kaldığı kabul edilebilir. Hiç değilse ben böyle sanıyorum. Geniş olarak konuşursak Spinoza insan gücünün sınırları içinde soylu yaşamanın nasıl olanaklı olacağını göstermek istemiştir. Ölümü düşünmek. Yorgunluk öğretisiyle bu sınırları daha da darlaştırır Spinoza. Kuşku edilmez biçimde olduklarında belki olanaklı en iyi ilkelerden biridir onun ilkeleri. Söz gelimi ölümü alalım ele. Bir kişi ne ederse etsin ölümsüz olamaz. Böylece öleceğiz diye korkular, iniltiler içinde kıvranmak boşunadır. Ölüm korkusuna kapılmak bir tür köleliktir. Spinoza, özgür kişinin hiçbir şeyi ölümden az düşünmediğini söylemekte haklıdır. Fakat bu durumda bile sadece genel olarak ölümün bu biçimde ele alınabileceği anlaşılır. Fakat herhangi bir hastalıktan dolayı doğacak ölüm tıbbi özenle savuşturulabilir. Savuşturulması gerekli olan endişe ve korkudur. Gerekli önlemler sükunetle alınmalı ve düşüncelerimiz olanaklı ölçüde başka konulara yöneltilmelidir. Aynı düşünceler salt kişisel felaketlere de uygulanabilir. Hristiyan ahlakı, stoiklik. Sevdiğiniz kişilerin başına gelen felaketler karşısında ne yapacaksınız? Zamanımızda Almanya veya Rusya'da yaşayanların başına gelmesi belki muhtemel kimi şeyleri düşünelim. Yahudi olduğunuzu ve bütün ailenizin doğrandığını düşünün. Nazilere karşı yeraltı çalışmasına girdiğinizi ve siz yakalanamadığınız için karınızın kurşuna dizildiğini düşünün. Kocanızın salt hayali bir suçla kutuplar bölgesinde zoraki çalışmaya mahkum edildiğini ve işkenceyle aç kalarak öldüğünü düşünün bir. Kızınızın düşman askerlerince kaçırılıp kurşuna dizildiğini gözünüzün önüne getirin. Bu koşullarda felsefi bir sükunet içinde kalmamız mümkün müdür? Dipnot. Beti'nin Hitler ve Stalin döneminde yazıldığını anımsatalım. Çevirenin notu. İsa'nın öğretisini izlerseniz eğer, "Baba, ne yaptığını bilmeyen şu insanları bağışla," diyebilirsiniz. Bunu içtenlikle ve yüreklerinden söyleyen ve böyle yapabildikleri için de hayranlıkla karşıladığım Cooker'lara rastladım. Böylelerine hayranlık duymadan önce felaketin gerekli ölçüde derinliğine duyulmuş olmasının gerekip gerekmediği araştırılmalıdır. Eğer ailem ızdırap çekiyorsa bana ne? Yine de erdemli olabilirim diyen sundurmacıların tutumu onaylanamaz. Düşmanlarınızı seviniz biçimindeki Hristiyan öğretisi iyi, dostlarınıza kayıtsız olunuz diyen sundurmacı ilke kötüdür. Hristiyan ilkesi boş vermecilik aşılamaz. En kötü insana karşı bile hararetli bir sevgi öğütler. Ona karşı söylenecek bir şey yoktur. Böyle bir işi içtenlikle uygulamanın güç olduğunu belirtmekten başka. Yukarıda saydığım türden felaketlerin en ilkel tepkisi öç almadır. Maktuf karısının ve çocuklarının Macbeth yönünden öldürüldüğünü öğrenince Tiran'ı öldürmeye karar verir. Çok kişi hala bu eylemi beğenebilir. Halk verilen zararın büyük ve kayıtsız kişilerin bile nefretini uyandıracak ölçüde olduğu zamanlarda böyle bir tepkiyi hayranlıkla karşılar. Öç, ceza doğuran kuvvetlerden biri olduğu için ve kimi zaman ceza gerekli olduğundan bütünüyle kınanamaz da. Dahası, zihinsel sağlık noktasından öç etkisi öylesine kuvvetli olur ki, çıkış noktası bulunmazsa insanın bütün hayat görüşü rotasından ayrılıp çılgınlığa bürünebilir. Evrensel olarak değil, fakat büyük bir yüzde ile doğrudur bu. Öç duygusunun çok tehlikeli bir itki olduğu da söylenmeli. Toplum kabul ettiği sürece kişioğlunun kendi kendinin yargıcı olmasına el verir. Yasaların engellemeye çalıştığı tıpatıp budur. Aşırı bir itkidir öç. İstendiğinden daha çok ceza vermeye çabalar. Söz gelimi işkenceye işkenceyle karşılık verilmemesi gerekir. Fakat öç hırsıyla çılgına dönmüş kişi, acısız ölümün nefretinin hedefi için çok zayıf kaldığını düşünecektir.